genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün iki kıymetli konuğum bizlerle olacak. Doçent Doktor Alper Bilgili ve Doçent Doktor Zafer Duygu. Zafer Hocam, İzmir'den geldiniz. İlk size başlayalım. Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
Teşekkür ediyoruz. Yine geldiniz, buradasınız, beraberiz.
Gayet güzel, mutluyuz.
Eksik olmayın. Alper Hocam, siz hoş geldiniz.
Merhabalar Fatih.
Sizler nasılsınız hocam?
Çok şükür iyiyiz biz de, sağ olun.
Biz mutluyuz. İkinizle bir arada olmak, iki sevdiğim iki güzel insanla, iki alanında uzman konukla bir arada bulunmak gerçekten bizim için de hocam tadından yenmez. Şimdi tabii hocam malum Ramazan ayı içerisindeyiz. Dolayısıyla Ramazan ayı belki de dini duygularımızın, dini tecrübelerimizin en zirve yapmış olduğu durumlardan biri. Bir yandan İslam dinine baktığımızda bireyselcilik dinde çok teşvik edilen bir durum değil. Zira biz dini yaşarken toplumun ve halkın içerisinde dini yaşıyoruz. Yani hani bir yere çıkalım, bir yere kapanalım şeklinde değil de insanların içerisinde, hayatın akışkanlığı içerisinde dini vecibelerimizi yerine getiriyoruz. Hatta sakınmamız gerekenlerden sakınmaya çalışıyoruz vesaire. Dolayısıyla Ramazan'ın herhalde toplum üzerinde de belirli fonksiyonları var. Bir sosyolog olarak bu durumu ne dersiniz?
Ya tabii şöyle bakmak lazım. Dinlerin asıl fonksiyonu toplumsal birliği sağlamak değil. Yoksulun kollanması da değil. Küçükken biz işte neden oruç tutuyoruz? İşte yoksulun halinden anlamak için denirdi. En azından ilk olarak bu örnek gösterilirdi. Aslında dinin temel fonksiyonu bizim dinlerden anladığımız Allah'la kul arasında sağlıklı bir ilişki kurmak. Yani kulun aslında varlık serüveninde nerede durduğunu ona anlatmak. Hani bu dünyada ben niye varım, amacım nedir sorularını cevaplamak aslında dinin temel fonksiyonu. Ama bununla beraber dinlerin toplumsal birçok fonksiyonu da var. O da doğru, onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu soru ilk dönem sosyologlarını çok ilgilendirmiş. Çünkü ilk dönem sosyolojisi nerede çıkıyor? Batı Avrupa'da çıkıyor. Batı Avrupa'da ciddi bir sekülerleşme var, dinden uzaklaşma var. İşte 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında. Ve dinin çeşitli fonksiyonları var. Şimdi insanlar dinden uzaklaşınca bu fonksiyonları ne yerine getirecek? Dinin yerini ne alacak? Onu ne ikame edecek sorusu ortaya çıkıyor. O dönem sosyologlar işte Durkheim, Comte gibi, işte Weber gibi, Marx gibi sosyologların dolayısıyla din üzerine çeşitli analizleri var. Baktığımızda ne görüyoruz? Birçok sosyoloğun zihninde dinlerin toplumsal bir tutkal vazifesi var. Yani din aslında toplumsal bir birliktelik sağlıyor.
Ama temel fonksiyonu bu olmamasına rağmen.
Tabii ama bunlar şöyle düşünelim. Bu sosyologlar daha dünyevi fonksiyonlarına odaklanıyorlar tabii dinlerin. Ve burada gördüğümüz nedir? İşte o toplumsal tutkal ifadesi kullanılıyor. İnsanları bir cemaatin parçası, bir dinin parçası olarak bir birlik hissi sağlıyor. Dikkat edelim, ulus devletlerin yeni yeni çıktığı dönemlerden bahsediyoruz. Yavaştan oturmaya başladığı dönemler. Dolayısıyla aidiyet olarak birçok insan için din çok fonksiyonel, çok önemli. Onun dışında dinin insana bir tepeden, olaylara tepeden bakma gibi bir fonksiyonu var. Nasıl yapıyor bunu? Hayata bir anlam ve amaç kazandırarak yapıyor. Yani siz bu dünyada yaşadığınız zorluklarla, trajedilerle aslında daha kolay başa çıkar hale geliyorsunuz. Çünkü özellikle İbrahimi dinlerde bu dünya hikayenin sonu değil. Bu dünyada yaptığınız eylemler sizin ahiretinizi de belirleyeceği için aslında bu dünyadaki en büyük acı bile en büyük acı olmaktan çıkıyor. Zor bir soruya dönüşmüş oluyor bir yerde sınavınızda. Dolayısıyla bu tip trajedilerle, toplumsal ve bireysel trajedilerle daha kolay başa çıkabilir hale geliyorsunuz.
Yani dinin başa çıkma fonksiyonunda bu şekilde insan
tabii
gözlemlemiş oluyor.
Tabii Fatih üzerine. Hocam sen psikolojiye de meraklısın. Eminim sen de okuyorsundur. Yani bu konuda çokça çalışma da var. İşte insanın mental sağlığına dinin katkıları ile ilgili, işte depresyondan intihar oranına kadar büyük bir skalada birçok çalışma var. aksiyonlu örnekler de var ama çoğunluk gördüğümüz dinin psikolojiye olumlu etkileri olduğu yönünde. Tabii dinle kurulan sağlıklı bir ilişkiden bahsediyorum. Bunun yanında işte mesela toplumsal, mesela zekat kurumunu düşünelim, değil mi? Yani toplumda bir o servetin yeniden paylaşılması, zenginden yoksula doğru bir akışın sağlanması gibi. Hani böyle spesifik örnekler de sayabiliriz. Ama dinlerin bu tip fonksiyonları var. Mesela aklıma gelen bir örnek, mesela Tocqueville, Amerika'yı ziyaret eden bir Fransız entelektüel. Amerika'ya gittiğinde çok şaşırıyor. Fransa'da din, Katolik Kilisesi hocam, baskıya, zulme bir araç. Zaten Fransız devriminin olma nedenlerinden biri budur. Ama Amerika'ya gittiğinde çok şaşırıyor. Amerika'da dinin demokrasiye bir araç olarak kullanıldığını görüyor.
Kendisinin ben devrimden sonra Amerika'ya gittiğini hatırlıyorum.
Tabii.
Hatta oradaki hapishane sistemlerini biraz inceliyor. Oradaki
tabii oradaki kısmen... hukuk sistemini inceliyor. Hukuk sistemi. Yani orada baktığı şey şu aslında, Amerika'da din devlete karşı halkı organize eden, yeri geldiğinde devlete karşı bireyi koruyan bir vazifesi var dinin. Dolayısıyla böyle bir fonksiyonu da olabilir. Ya da mesela Max Weber ne anlatıyor? Kapitalizmin ortaya çıkışında aslında o protestan etiğinin, protestan ahlakının bir fonksiyonu olduğunu düşünüyor. Yani dine böyle çeşitli roller biçilmiş, olumlu ya da olumsuz. Ama bizim gördüğümüz toplumsal birlikteliği sağlamada, toplumsal trajedilerle, bireysel trajedilerle başa çıkmada, hayata bir anlam katmada dinin önemli fonksiyonları olduğunu görüyoruz. Ramazan ayı da bu anlamda önemli. Neden? Bakın bize bir topluluğun parçası olduğumuz hissini uyandırıyor. Yani birçok insan başka günlerde de oruç tutar Ramazan dışında da ama o Ramazan'daki hazzı almayız o oruçlar.
Kazalarda zaten hocam hep bir, ya tabii bu bireysel bir tecrübe ama kaza oruç tutarken pek o havaya da girmiyoruz hocam.
Yani. Tabii çünkü biliyorsunuz yani şunu düşünün hocam, milyarlarca insan, milyarlarca Müslüman var yani diyelim milyonlarca, on milyonlarca, yüz milyonlarca insan sizinle beraber oruç tutuyor, Allah'ın sevgisini kazanmak için yemiyor, içmiyor, işte cinsel ilişkiye girmiyor. Şimdi bu kıymetli bir şey. Yani o parçanın, o bütünün bir parçası olmak size daha çok haz veriyor. Aldığınız ibadetten de daha çok haz veriyor. Belki de o yüzden hep onu düşünürüm. Kur'an'da mesela mescitlere gittiğinizde güzel giysiler giymeniz de öğütlenir değil mi? Yani neden? Çünkü sen mescide gittiğinde diğer Müslümanları görüyorsun. Hangi bütünün bir parçası olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla o insanların etrafına baktığında böyle sel sefil insanlar görmemesi gerekiyor. Güzel giyinmiş, ibadetine saygı duyan, etrafındaki arkadaşlarına, dostlarına, ümmete saygı duyan insanlar olması gerekir. Bu anlamda dinin böyle birçok fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ramazan ayı da bu anlamda o toplu yapılan ibadetler bize aslında o birlik hissini daha net yaşatıyor.
İnsanda da genel eğilim olarak bir gruba ait olma düşüncesi, hissiyatı var zannediyorum. Böyle bir eğilimimiz var.
Tabii.
Bu tüm kimlik kazanımlarında da böyle olsa gerek.
Doğru. Mesela Durkheim diyor ki işte dinler artık yok oluyor. Dinlerin yerine o birlik hissini ne sağlayabilir? Mesela meslek grupları. İşte manifaturacılar mesela öyle düşünelim. Onların kendi arasında bir birlik sağlanabilirmiş. Çünkü modern dünyada insanlar hayatının çoğunluğunu iş hayatında geçiriyor. Dolayısıyla işte hangi işle meşgulseniz onlar etrafında bir birlik sağlayabilir miyiz gibi çeşitli öneriler var. Yani bu futbol takımı taraftarlığı da olabilir ya da bambaşka birliktelikler olabilir.
İdeoloji olabilir değil mi?
İdeoloji olabilir ama hiçbirinin bu birlik hissini dinler kadar yarattığını söylememiz mümkün görünmüyor.
Teşekkür ediyorum hocam. Zafer hocam, şimdi tabii malum Ramazan içerisindeyiz. Biz bugün Müslüman coğrafyaya baktığımızda tabii çok olumsuz taraflarda görmemizle beraber tarihi seyri eğer bir tarafta tutacak olursak genelde Müslümanlar kendi altında yaşayan farklı milletlere inanç ve ibadet konusunda nasıl ayrıcalıklar tanımışlar ya da tanımışlar mı? Nereye kadar tanımışlar?
Şimdi tabii bu sorunun aslında kökeni bizi 7. yüzyıla götürür. Çünkü Müslümanlar 7. yüzyılda Ömer bin Hattab'la birlikte 634 yılı itibariyle çok geniş bir fütühat dalgasıyla birlikte büyük bir imparatorluğa dönüşecek olan o siyasi organizasyonun yöneticilerine dönüşüyorlar. Hakikaten Hazreti Peygamber'in 622 yılında hicretle birlikte Medine'de kurduğu bir şehir devleti var. Ve aslında büyüyen şey o şehir devleti. 80-90 yıl sonra bu şehir devletinin bir ucu Himalayalarda, öteki ucu Fransa içlerine kadar uzanmış çok büyük bir imparatorluk olarak bizim karşımıza çıktığını görüyoruz.
Müthiş bir sıçrama değil mi?
Çok büyük bir sıçrama. Tabii ki bu çok yani detayları itibariyle ayrı ayrı konuşulacak konular. Fakat Müslümanlar artık büyük bir imparatorluğun mümessilleri olmuşlar, yöneticileri olmuşlar ve egemenlikleri altında senin de tahmin edebileceğin gibi onlarca farklı etnik kimlik, onlarca farklı din, mezhep, meşrep var. Yani koskocaman bir dünya düşünün. Oradaki bütün farklılıklar artık Müslümanların yönettikleri o coğrafyanın da bir parçası olmuş. Peki Müslümanlar din kavramı üzerinden bir okuma yaparsak, öteki dediğimiz tırnak içinde dinlerin taraftarlarına nasıl davrandılar? Aslında burada henüz Hazreti Peygamber'in yaşamı sırasında değil mi imzalanmış bir Medine Sözleşmesi var. Medine Sözleşmesi aslında belki siyasi boyutu itibariyle de okunması gereken, o yönü belki daha fazla ön plana çıkartılarak okunması gereken bir vesika ama Medine Sözleşmesi Hazreti Peygamber'i bir devlet başkanı haline getiriyor. Ama altında dikkat edersen birçok farklı dini unsur var. Farklı yani Yahudiler var, putperestler, paganlar var, Müslümanların imzası var ve hepsinin belirlenmiş, sınırları belirlenmiş hakları ve imkanları var. Ve sorumlulukları var buna mukabil. Fakat burada aslında bizim karşımıza daha önemli bir mefhum çıkacak çok kısa bir süre içerisinde. Bu zimmi hukuku. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü zimmi hukuku Müslümanların öteki dinlerin taraftarlarına, öteki dinlerin mensuplarına karşı izleyecekleri yönetim felsefesinin sınırlarını belirleyen temel amil. Zimmi hukuku Müslüman yönetimin öteki dinlerin, özellikle ehli kitap, yani Yahudiliğin ve Yahudilerin ve Hristiyanların onlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini, Yahudilerin ve Hristiyanların hangi koşullar altında yaşayacaklarını, Müslümanların onlardan ne bekleyebileceklerini, onlardan ne beklemeleri gerektiğini, sınırları, çerçeveyi oluşturan bir mefhum. Zimmi hukuku. Aslında zimmet oradan geliyor. Ne demek zimmi? Müslümanlara vergi ödeyen, Müslüman yöneticilere vergi ödeyen ama bu verginin karşılığında Müslümanların üzerine zimmetlenen insan ya da topluluk demek. Zimmetlenen ne demek? Yani artık Müslüman yönetimin zimmetinde bir insan topluluğu var sizin karşınızda. Kim bunlar? Mesela Hristiyanlar. Fakat burada yani Hristiyanlar diyelim, Yahudiler diyelim, kısa bir süre Hazreti Peygamber'in yaşamasının Mecusiler, bir müddet sonra ta Hindulara kadar, Budistlere kadar bu şey genişleyecek. Yani bu kadar farklı dine, farklı inanca mensup insanlar Müslümanların, Müslüman yöneticilerin üzerine zimmetlenmiş olacaklar. Fakat burada şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi Hristiyanlık dediğiniz şey 7. yüzyılda, 8. yüzyılda, 10. yüzyılda ve hatta bugün dahi homojen bir yapı değil. Yahudilik dediğiniz şey de aslında birçok ölçüde öyle değil ve farklı dinler de öyle değil. Yani nasıl homojen yapı olmaması ne demek? Yani birbirinden farklı akımlar var. Farklı mezhepler var, farklı kiliseler var. Burada kilise tabirini yani bir ibadethane anlamında kullanmıyorum. Hiyerarşik anlamda kendi kurumsallaşmasını gerçekleştirmiş. İşte başında bir patrik, altında mesela metropolit, altında piskopos, altında yani böyle bir diakos falan böyle bir silsile halinde kendi kurumsal yapılanmasını gerçekleştirmiş. Ayrı bir teolojik ve kristolojik görüşü, akımı, pozisyonu savunan ayrı kilise merkezinden bahsediyorum.
Bu Müslümanların onlara olan etkileşimini değiştiren...
Tabii ki şimdi bu önemli. Faktör. Neden? Şimdi Hristiyanlık diyorsun ama mesela 7. yüzyılda Müslümanlar tarafından fethedilen bölgelere baktığında veya Yahudilik, neyse yani homojen bir yapı olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Mesela Miyavizitler var. Bunlar kendileri ayrı bir Hristiyanlık ekolü, kendilerinin İsa'nın, Hazreti İsa'nın özgün takipçileri olduğunu söylüyorlar. Ötekileri sapkın görüyorlar. Siz diyorlar sapmışsınız. İşte Melkitler var, Nesturiler var, Maruniler var, böyle bir sürü Ebionitler var, Ariusçular var. Böyle pek çok cemaat var. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Zimmi kelimesi ya da bu yönetim felsefesi ya da Müslümanların işte diyelim ki Hristiyanlar özelinde uygulayacakları o politika anlamında. Efendim bunlar Hristiyanlar, öyle bir şey yok. Hristiyanlığın içerisindeki bütün bu ayrı hiyerarşik yapılanmaları da kabule temayül eden bir anlayış var. Sen hangi kilisesin, hangi cemaatsin? Ben Süryani Ortodoks topluluğu. Amenna. Tanıdım seni diyor. Sen hangi cemaatsin? İşte ben Ermeni Miyafizit şeyiyim. Gregoriana tanıdım seni. Sen ben Süryani Nesturi Kilisesiyim. Tanıdım seni. Sen ben Süryani Melkit Kilisesiyim. Bak özellikle mesela bir kilise üzerinden örnek veriyorum. Neden? Çünkü ki bu sonradan millet sistemi diye adlandırılarak Osmanlı yönetimi altında falan da devam edecektir. Aslında sen Süryani olabilirsin. Ben de Süryani olabilirim. İkimiz kardeş olabiliriz. Ama sen mesela Miyafizitsen, ben Nesturiysem iki ayrı milletiz demektir bu. Her mezhep bir millet. Bakın evet. Çok enteresan bir paradigmadır bu. Farklı dinlerin mensuplarını, onların ayrı birer dinin mensupları olduğu gerçeği özelinde kabul etmek ama yanına biri de parantez açıp o din çatısı altındaki farklılaşmaları da kabul eden bir yaklaşım. Yani siz X bir Hristiyanlık ya da Yahudilik veya herhangi başka bir dinin mensubu olarak verginizi ödeyeceksiniz. Belirli sorumluluklarınız ve sınırlarınız olacak. Bunun karşılığında Müslümanların üzerine zimmetleneceksiniz. Peki bu zimmetlenme sizinle nasıl haklar veriyor? Bir yaşamınız Müslüman yönetimin teminatı altında. Mesela dışarıdan bir ordu geldi. Köyünüzü yakacak. Hayır, Müslüman ordusu korumak zorunda.
Can güvenliğini sağlayacak.
Bir. İki. İnanç özgürlüğü. Sen Yahudisin ve kendi inancını, kendi inandığın şekilde yaşama imkanı arıyorsun. Yahudilerin mesela bu özgürlükleri yoktu öncesinde. Bizans tarihini açıp okuduğunuzda, 3. 4. yüzyılda itibaren Yahudilerin devamlı Hristiyan yönetimin kovuşturması altında olduğunu ve sınırların daraltıldığını görüyorsunuz. Hayır, Hristiyanlar... Sasın İmparatorluğu'nda bir imparatorun veya işte bir Kisra'nın iki dudağının arasında yani Hristiyanların mukadderatı. Hayır, bakın burada öyle bir şey yok. Ne var? Hristiyanım ve Hristiyan olarak kendi inancımın gereğini yerine getirmek ve yaşamımı buna göre idame ettiriyorum. Tamam diyor yönetim. Yetmedi. Ben Hazreti İsa konusunda, Mesih konusunda senden farklı düşünüyorum. Sen de bir Hristiyansın, ben de bir Hristiyanım. Alper de bir Hristiyan. Sen diyorsun ki Mesih'te iki tane tabiat var. Ben diyorum ki hayır, bir tane tabiat var. O da diyor ki ilahi ve beşeri tabiatlar birleşip yeni bir tabiat oluşturdu. Sen atıyorum Nesturi mezhebine mensupsun. Ben Miyafizitim, Alper Melkit. Yönetim diyor ki hepsini kabul ettim diyor. Tamam. Böyle inanmaya ve kendi kilisende kendi ibadetini, kendi litürjini, kendi inancın neyse ona göre yaşama imkanı. Üç.
Ya tek bir şeyi dayatmıyor aslında o. Buna inanamazsın tabii demiyor. Ki, tabii. Veya Mesih'in şu formunu kabul etmek zorundasın. Geri kalanları saymam demiyor.
Peki burada stratejik bir hamlede var mı Zafer? Yani onların birlik olmasını da engelliyorsun aslında bir yerde.
Aslında stratejik bir hamle var. Yani böyle de bakabilirsin ama şöyle bir şey var. Yani İslam yönetiminden önce de yani öyle bir birlik yoktu. Hani şurada şöyle olsaydı belki sana biraz daha hak verebilirdim, katılabilirdim. Yani aslında Hristiyanlık bir birlikti ama Müslümanlar geldikten sonra işte bir bakıyorsun 100 yıl, 200 yıllık süreç içerisinde bir takım ayrışmalar patlak verdi. O ondan ayrıldı, işte böl, yönet falan. Hayır, burada öyle bir şey söz konusu
bölünme
değil.
Bölünme sonradan olmadığı için.
İlk andan itibaren zaten bölünmüş bir yapı var. Ama siyasi mekanizma, Bizans yönetimi... O görüşlerden bir tanesini esas alıyor, ötekileri sapkın sayıyor, onları ötekileştiriyor, onları kovuşturuyor, din adamları, ruhbanlarını, kiliselerin ellerinden alıyor falan. İslam yönetimi bu onları kurtarıyor işin doğrusu. Zaten bu yüzden kurtarıcılar ve özgürleştiriciler olarak görmüşlerdir Müslümanları. Mesela Miyafizit yazarlar, mesela Nesturi yazarlar.
Yani İslam yönetimi sayesinde biz ayakta kalabiliyoruz.
Kendileri bunu söylemişlerdir.
Kendimizi ifade edebiliyoruz. İnancımıza dokunulmuyor.
Aynen. Yani konumuz olmadığı için söylemiyorum ama yani ben istiyorsanız historiografik metinlerin isimlerini de söyleyebilirim. Bakabilirler yani. Mesela Telmar Lüdyonsios'un vekainamesine bakabilirler. Veya Mormi Haydrabon'un historiografik metnine bakabilirler. İskenderi Patrikleri tarihine bakabilirler vesaire vesaire. Detaylara girmeyeyim.
Üç şeyden bahsettik hocam.
Üçüncüsü, onu tam söylemedim.
Evet.
Üçüncüsü, kendi medeni hukuklarını uygulama imkanı. Evlenecek. Kendi kilisesinde, havrasında, kendi geleneği, göreneği, teamülleri neyse buna uygun. Boşanacak, ona uygun. Defnedilecek, ona uygun. Doğacak, doğdu, çocuk işte ona uygun. Dolayısıyla, yani bir hakimiyet, daha sonraki bizim bir tarihçimizin ifadesiyle bir hakimiyet örtüsü atılır. O hakimiyet örtüsünde ne olduğuna çok bakılmaz yani. O bir özerk, belki bir nevi özerk bir yapı yani. Hani bunu siyasi anlamda özerklik olarak düşünmeyin ama sosyal ve dini anlamda bir özerklik olarak düşünün. Yani Müslümanların bir yönetimi söz konusu. Karşısında o yönetimin egemenliği altında farklı gruplar ama hepsi kendi kurumsal cemaat kimlikleriyle, kendi din adamları üzerinden temsil edilen bir yapı. Şimdi bir kere her şeyden önce demeyeyim, sözü bitireyim ama en sonunda şöyle bitireyim. Şimdi siz bu yapıyı dikkate aldığınızda burada hukuktan kaynaklanan bir takım hassasiyetlerin varlığını görüyorsunuz. Yani bunu salt hoşgörüyle açıklayamazsınız. Hukuktan kaynaklanan Müslüman yönetimin hukuk anlayışından, zimmi hukuk anlayışından kaynaklanan bir yapı söz konusu. Nedir bu? Ehli kitap başta olmak üzere Yahudiler ve Hristiyanlar. Müslüman yönetimi altında bu insanların inanç özgürlüğü vardır, yaşam özgürlüğü vardır, din özgürlüğü vardır, ibadet hanelerini koruma, kiliselerini, manastırlarını, havralarını, sinagoglarını koruma, restore etme, yeri gelir yenisini yapma imkanları vardır. Kendi medeni hukuklarını kendi toplumlarına uygulama hak ve yetkileri vardır.
Yani biz bu bakış açısını kazanmışız aslında.
Şöyle bitireyim, son söz. Bize aslında bu anlamda fikir vermesini en fazla bekleyebileceğimiz şey nedir? Yani bir karşılaştırma yapmak. Mesela diyelim ki Hristiyan yönetimi altındaki Yahudilere bakalım ve İslam yönetimi altındaki Yahudilere bakalım. Tarihin X bir döneminde. Veya diyelim ki mesela İslam yönetimi altındaki Hristiyanlara bakalım. Bir de Hristiyanların yönetimi altındaki Müslümanlara bakalım. Ya ben yani bu konuda çok örnek veririm ama çok laf uzayacak. Sadece Bernard Lewis'in, mesela İngiliz bir oryantalisttir yani çok önemli. Böyle kimi oryantalistler vardır Müslümanlara da çok böyle dost da böyle şirin görüp hay bu öyle bir şey de değil yani. Biraz daha böyle hani ciddi böyle mesafeli bakan falan. Bernard Lewis böyledir. O bile şunu hakkını teslim etmiştir yani. Yahudiler özelinde mi konuşacağız? Yahudiler hiçbir zaman en azından birçok örnekte hani çok genellemeyelim, belki birkaç örnek verebiliriz tersi şeyde. Hristiyanların yönetimi altında hiçbir zaman Müslümanların yönetimi altında olduğu kadar elverişli koşullar tevarüz etmediler.
Yahudiler değil mi?
Yahudiler. Evet. Müslümanlar Hristiyan yönetimi altında hiçbir zaman, en azından genel olarak, Hristiyanların Müslüman yönetimi altındaki elverişli koşulları kadar rahat koşullarda yaşamadılar. Fatih, tarihe bakıp da bana Holokost gibi bir tane örnek gösteremezsin. Çok net söylüyorum. Holokost, 6 milyon tane Yahudinin Hristiyanların elinde. Ya burada belki bu şekilde bir terminoloji kullanmak da doğru olmaz ama Hristiyan dünyadır sonuçta, Batı dünyası. Alper Hocam sen sosyologsun, bilmiyorum böyle tanımlamak yanlış olur mu?
Tabii.
Yani Hristiyanların egemen oldukları bir coğrafyadan bahsediyorum. Holokost gibi bana bir tane örnek gösteremezsin. 1492'de bütün Yahudilerin, Müslümanların İspanya'dan kovulması gibi bir tane örnek gösteremezsin. İmparator Herakleios dönemindeki gibi Yahudilerin zorla vaftiz edildikleri gibi bir örnek gösteremezsin. Dolayısıyla Müslümanların bütün İslam tarihi pürüpaktır. Bütün Müslüman yöneticiler işte şeydir, böyle bir iddiam yok. Müslüman yöneticiler içerisinde zımmi hukukunu ihlal edenler olmuş mu? Olmuştur. İçlerinde zalim yöneticiler olmuş mu? Olmuştur. Ama genel bir resim, genel bir şey ortaya koymak gerekirse Müslüman yönetimin bu anlamda Hristiyanların ve Yahudilerin yönetimde oldukları X bir döneme nazaran çok daha müspet şeyler söyleyebileceğimizi de ifade etmek isterim.
Teşekkür ediyorum hocam. Ara vaktimiz geldi. Aradan sonra tekrar biraz bunları detaylandırmak isteyeceğim ben de. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında karşınızdayız tekrar. Efendim karşınızdayız tekrar. Hemen Alper hocama şöyle dönüp sorumu yöneltmek istiyorum.
Evet.
Tabii biz sizi görünce hocam hemen aklımıza din ve bilim ilişkisi, dinin sınırları, kısmen bilim ve bilimcilik farkları gibi şeyler zihnimize canlanıyor. Şöyle başlayalım. Gerçekten din ile bilim özellikle son birkaç yüzyıldır sürekli çatışan bir portre sanki bize sunuluyormuş gibi bir durum var. Bunun ne gibi sakıncaları var?
Şimdi her şeyden önce bu doğru değil. Yani şöyle doğru değil. Dinle bilim çatışmak zorunda olan iki düşman değil. Zaman zaman bazı dini otoritelerin çeşitli nedenlerle ki bunların çoğu dini nedenler de değil. Bilime yönelik hamleleri olabilmiş. İşte onu hakimiyeti altına almak istemişler. Ama bu tarihin çoğunluğuna baktığımızda tarihin çoğunluğunu açıklayabilen bir model değil. Ben şöyle yaklaşmayı daha uygun buluyorum. Dinle bilim doğaları gereği çatışmak zorunda değil. Buna da mesela iki tane teorik örnek veriyorum. Bir tanesi dinin öyle bir din hayal edin, bilim hakkında hiçbir şey söylemesin. Yani bu din hak din olabilir ya da olmayabilir. Bilimle ilgili hiçbir şey söylemiyorsa, işte insanlara iyi davranın, yoksulları doyurun. Böyle şeyler anlatıyor. Doğa ile ilgili hiçbir gözlemi, hiçbir iddiası yoksa doğal olarak bu dinin bilimle çatışması gerekmez. Ya da gerçekten de Tanrı tarafından gönderilmiş bir din olduğunu düşünün. Tanrı'nın var olduğunu varsayalım hani karşı taraftan bakıp. Karşı taraftan bakıp derken karşı tarafında bunu kabul ettiğini düşünelim. En azından teorik olarak bir Tanrı varsa ve bu Tanrı bir din gönderdiyse doğal olarak Tanrı'nın yarattığı doğayla bu din arasında bir uyum olmasını bekleriz.
En azından çatışma ya da çelişme beklemeyiz.
Beklemeyiz. Dolayısıyla yani en azından teorik düzeyde dinle bilimin ille de çatışmak zorunda olmadığını kabul edebiliriz. Ha, ondan sonraki soru gerçekten böyle bir din var mı yok mu? O ayrı bir tartışma. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda da öncelikle bunun bir hakikat ne kadar hakikatle örtüştüğünü belki değerlendirmek gerekiyor. Ben bu konuda mesela Isaac Newton'un Optik kitabının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Isaac Newton'un Optik kitabı çok teorik bir kitap. Uzun uzun optik yasalarını anlatıyor. Sonra bir yerde kitabın sonlarına doğru aslında doğayla ilgili bu bilgimizin artması neticesinde, ışıkla ilgili, optikle ilgili bilgimizin artması neticesinde aslında bir yerde bizim Tanrı'yı ve doğayı daha iyi tanıdığımızı, böylece daha iyi kullar olma adına bir adım daha attığımızı söylüyor. Yani hiç beklenmedik bir şekilde o teorik kitabın ki bilim tarihinin en önemli kitaplarından bir tanesidir sonunu aslında iyi bir kul olmaya bağlıyor. Dolayısıyla biz Isaac Newton'u görsek ona desek dinle bilim çatışıyor mu sence? Çok saçma bulacaktır muhtemelen bu görüşü. Çünkü Isaac Newton'un da dahil olduğu bilim tarihinin önemli birçok ismi o dönem yaşayan Tanrı'nın iki kitabı olduğunu, bir kitabının doğa olduğunu, bir kitabının kutsal metinler olduğunu, kutsal metinleri daha iyi anlamak için doğayı daha iyi anlamak gerektiğini düşünmüşler.
Ve aynı şekilde doğa kitabını anladığımız oranda yollamış olduğu kitabı tabii, çok daha iyi anlayacağımız.
Tabii o dönem birçok bilim insanının mesela biz İbranice öğrendiğini, Aramice öğrendiğini görüyoruz. Neden? Kutsal kitapları daha iyi anlamak için. Bakın 1600'lerde İngiltere'de gidip insanlar Aramice öğreniyor, Süryanice öğreniyor, İbranice öğreniyor. Neden? Kutsal metinleri daha iyi anlamak için. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında şunu görüyoruz. Bilimin teknolojiye çevrilmediği zamanlarda insanlar neden bilimle uğraşır? Aslında bu zor bir soru. Biz bugün bilimin doğrudan fonksiyonlarına muhatap olduğumuz için aklımızda şöyle bir şey var. Yani bilim her zaman değerliydi. Her zaman insanlar bilime saygı duydu. Halbuki geçmişe döndüğümüzde insanların bilime o kadar da saygı duymadıklarını, bugünkü kadar bilim insanlarının ya da bilimle uğraşanların prestijli olmadığını görüyoruz. Çünkü teknolojiye çevrilemiyor.
Bugün biz pratik sonuçlarını yaşadığımız için
evet.
Hep sanki böyleydi ve değerliydi gibi bir algıya sahibiz. Doğru. Oysa ki eskiden belki sadece entelektüel bir faaliyet olarak.
Entelektüel bir faaliyet ve bu anlamda mesela Augustine'de bunu görüyoruz. Augustine'in ya da sonra Püritenler'de göreceğiz. Onlar diyorlar ki senin kutsal kitabı anlamak için doğayı anlaman lazım. Hani işte İncil'de aslan metaforu var. Ne demek ki bu? Yani ben nasıl anlayacağım bu? Aslanla kastedilen nedir? Balıkla kastedilen nedir? Ya da Kur'an'da ankebut var. İşte ankebutun evi gibi. Ne demek ki bu? Benim ankebutun evini bilmem lazım. Dolayısıyla doğaya sizi bir yönlendirme durumu var. Artı kutsal metinleri kenara koyalım. Tanrı'nın yarattığına inanıyorsan doğanın Tanrı hakkında sana fikir vereceğini de düşünmen lazım. Dolayısıyla sana pratik faydası olmasa da doğa bilimi aslında senin daha iyi bir kul olman için, doğayı daha iyi tanıman, dolayısıyla Tanrı'yı daha iyi tanıman, doğayı daha iyi tanıman, dolayısıyla kutsal kitapları daha iyi anlaman için bir fonksiyona sahip oluyor. O yüzden de teknolojiye çevrilmese de bilimle uğraşmak kıymetli bir şey haline geliyor. Augustine hatta şunu da ekliyor. Bir Hristiyanın temel düzeyde bilim bilmesi gerekiyor. Eğer bilmezse, bakın bahsettiğim 1500 yıl öncesinden bahsediyorum. Bilmezse Hristiyan şöyle bir hata yapabilir. İşte ben bir Hristiyan olarak bir putperestse, Zafer Hocam putperest olsun. Az önce o bizi ne yaptı?
Yahudi yaptı hocam.
Sen de bizim şeyler yaptın. işte Hristiyanlıkta bir mezhebe dahil etti. Şimdi ben de onu putperest yapayım. Ben sana mesela bir Hristiyan olarak tebliğ yapıyorum. Eğer ben doğayla ilgili saçma sapan şeyler söylersem, diyor Augustine, karşı tarafın senin Hristiyanlıkla ilgili söylediklerini de dikkate almayacağını söylüyor. Yani sen bir Hristiyan olarak belli düzeyde bir bilim okuryazarlığına sahip olman lazım.
Çünkü o ifadeyi kullanıyor. Saçmalıyor oluyor olman, kutsal tabii. Kitap konusunda da saçmalayabileceğin imajını oluşturabilir.
Evet, dolayısıyla senin doğa bilimiyle ilgili belli düzeyde bir entelektüel seviyeye sahip olman lazım, din anlatıyorsan. Püritenler bunu şöyle geliştiriyorlar, diyorlar ki, dinin fonksiyonlarından bir tanesi nedir? Bizim görevlerimizden bir tanesi, zor durumda olan insanlara yardım etmek. Ve bunu özelde de tıpla yapıyoruz. Ama sadece tıpla değil, değil mi? Refahımız artıyor. Mesela tren diye bir şey bulunuyor. İnsanlığın refahı birden artıyor. Ya da teknoloji. Tabii Püritenlerin bahsettiği dönemde tren yok. Ama Püritenler şu konuda hemfikir. Bizim insanlara hizmet edebilmemiz için, onlara faydamızın dokunması için bilimle uğraşmamız gerekiyor. Yani artık dini bir vazife haline alıyor bilimle uğraşmak. Bakın, tıp konusu bu konuda çok belirgindir. Benim mesai arkadaşım Ceren Rasimoğlu da bu konuları çalışıyor. Çok güzel makaleleri de var. Örneğin burada Hristiyanların açtığı hastaneler var. Ve onlar bunu bir hem bir tebliğ vazifesi olarak görüyorlar, hem de insanlara yardımcı olmanın aslında Tanrı'ya hizmet etmek anlamına geldiğini.
Amerika'da da çok yaygın olduğunu hep hocam söylerler değil mi? Mesela Kızıl Haç falan mesela.
Tabii kuruluş olarak bakın 1800'ler bu konuda çok daha net. Ama sonra devletin sekülerleşmesiyle beraber, toplumların sekülerleşmesiyle beraber artık bu vazifeleri devlet üzerine alıyor. Ama geçmişte öyle tabii. Yani mesela bizde bimaristanlar bu konuda ilginç bir örnektir. Bimaristanların duvarlarında yani eski hastaneler diyebiliriz buna, şifahaneler. Duvarlarında mesela şifa ayetleri yazar. Bakın çok enteresan. Orası o dönemin tıbbının uygulandığı yerler, insanlara şifa dağıtan yerler. Ama duvarlarda şifa ayetleri var. Ama dememek lazım da, çünkü şimdiki mantıkla düşünce ama diyoruz.
Evet.
Allah'ın şifayı o kurumlar aracılığıyla dağıttığını düşünüyorlar. Dolayısıyla bilimin Allah'a bir alternatif değil, dine bir alternatif değil. Bilimin Allah'ın hizmetinde, dinin hizmetinde bir araç olarak kıymet gördüğünü görüyoruz.
Hatta bilim yapma motivasyonunun temelinde dini sahiplerin olduğunu
tabii,
anlıyoruz.
Tabii işte o bahsettiğim Isaac Newton gibi işte doğa filozoflarının birçoğu da o mantalitede. Hatta bu 19. yüzyıla gelindiğinde bile görülüyor. Örneğin William Buckland mesela modern jeolojinin kurucusudur. Aynı zamanda bir din adamıdır. Ve modern jeolojiden öğrendiklerini Tevrat'la beraber okumaya çalışır. Yani bu daha 19. yüzyıla gelindiğinde dahi güçlü bir damar. Ama 19. yüzyılda çeşitli siyasi faktörlerin de etkisiyle bu din-bilim çatışması tezinin aslında biz bir yerde inşa edildiğini görüyoruz. Yani mesela ilk defa Voltaire zamanında Galile hadisesinin bir din-bilim çatışması olarak okunmaya başlanıyor. Yani geçmişe dönüp Tabii onun da çeşitli siyasi nedenler var. Mesela Voltaire örneğinde şöyle düşünebiliriz. Fransa'da Katolik Kilisesi gerçekten de hani zalim bir kurum. Doğruya doğru. Ve Katolik Kilisesi'nin yeni Fransa'da ya da idealize edilen, bir ütopya olarak görülen yeni Fransa'da yer alması ya da çok gücünün kısıtlanması gerekiyor. Bu yüzden de sizin bir din-bilim çatışması argümanı sunmanız gerekiyor. O yüzden insanlar gidip geçmişten kazıyarak, geri geldiğinde yeniden ambalajlayarak, yaratarak.
Galileo'da örneğinde olduğu gibi.
Tabii Galileo örneğinde olduğu gibi ama o zaman ne yapıyorsunuz? Galileo'nun bir Katolik olduğunu inkar ediyorsunuz. Kilisenin Galileo'ya karşı çıkarken aslında kendince bilimsel nedenleri olduğunu inkar ediyorsunuz. Sanki kilise bilime karşı çıkıyormuş gibi. Halbuki kilise evet hatalı ama o dönem için kendince argümanları da var. Yani kilise bilimin kendi tarafında olduğunu düşünüyor. Bilime karşı çıkıyorum demiyor. Değil, evet. Ya da Galileo ben dine karşı çıkıyorum demiyor. Galileo de aslında dinin böyle de yorumlanabileceğini düşünüyor. Ama buraları kırpıyorsunuz. Çok daha böyle steril bir çatışma ortamı yaratıyorsunuz tarihten örneklerle.
Evet. Ki aslında bugün şunu da yani siz söyleyince bir zihnimde canlanıyor. Evren aynı zamanda bize Allah'ın sıfatlarını anlama konusunda da müthiş bir sunum gösteriyor. Yani tabii. O simülasyonları hocam bazen izleyince evren hakkındaki bilgimiz, büyüklüğü hakkındaki bilgimiz arttıkça işte Allah'ın kudreti hakkında, Allah'ın bilgisi hakkında insan gerçekten hayretini de arttırıyor. Yani böyle bir yönü de var.
Evet
gerçekten.
Yani Allah'ın o sıfatlarının yansımalarını aslında biz doğada görebiliriz.
Evet.
Alper'in anlatımına bir örnekle katkı sunabilir. Bir de bir yerde parantez açabilirim.
Tabii.
Hristiyan, mesela biz bugün antik çağ ve geç antik çağ ile ilgili bildiklerimizin tabii ki birçoğunu elimizdeki kaynak eserlerdeki bilgilerden alıyoruz. Ve Hristiyan tarih yazıcılığı geleneği de bu anlamda çok önemlidir. Hristiyan tarih yazıcılığı, kilise tarihçiliği, Hristiyan tarihçiler. Peki bunlar kimlerdir? Ruhbanlardır. Yani biz ruhbanların antik çağda eli kalem tutan insanlar olduğunu görüyoruz. Mesela 2. yüzyıl başından itibaren işte Ignatius'lardan, Clemens'lerden itibaren çok geniş bir literatür oluştuğunu görüyoruz. 4. yüzyılda Eusebius'la birlikte yeni bir geleneğin başladığını görüyoruz. Ve bu ruhbanların bize yaşananları anlattıklarını görüyoruz. Fakat dikkat edin. Bunların amacı Allah'ın yeryüzüne olan müdahil pozisyonunu kanıtlamak. Yani tarih yazarken sizin bugün sahip olduğunuz motivasyondan hareket etmiyorlar. Bunlar niçin tarih yazıyor? Çünkü inançları onlara şöyle bir şey söylüyor. Yeryüzünde olan her şey tanrısal iradenin iz düşümüdür. Yeryüzünde olan her şey tanrısal iradenin iz düşümüdür.
Bunu ispat etmeye yönelik mi?
O halde mesela diyelim ki X bir coğrafyada X bir hadise gerçekleşti. Mesela bir deprem oldu. Mesela bir imparatorluk çöktü. Tanrı bunu neden irade etti? Orada bir tefsire ihtiyaç duyuluyor. O tefsiri okurlarını anlatabilmek için tarih yazıyorlar. Yani senin söylediğin gibi aslında burada biz tabii ki tarih o zamanlar bugünkü anlamıyla modern bir bilim değil ama en azından ilkesel anlamda tarih yazımının din ile çelişen değil, tam tersine birbiri içine geçmiş, hatta bizzat din adamları tarafından organize edilen bir entelektüel faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. Fakat öteki taraftan şöyle bir şart da düşebilirim. Yani din-bilim çatışması tezi ya da din-bilim çatışması konusu bağlamında ben de genel itibariyle Alper Hoca gibi düşünüyorum. Özellikle de İslam açısından. Fakat Hristiyanlık açısından şu örnekler de bizim elimizde. Yani biz antik çağ, geç antik çağa baktığımızda yani Atina'daki felsefe okullarının kapatılması gibi yani. Efendim biraz böyle şeyle mesela uzayla, astronomiyle falan ilgilenen insanların öldürülmeleri gibi yani.
O yüzden baştan onu dedim ya hocam. Hı-hı. Doğaları gereği çatışmak zorunda değil.
Değil.
Ama çeşitli siyasi liderler hani onu da ondan vurguladım. Evet.
Ve dini liderler.
Dini liderler. Bilim üzerinde egomanya kurmaya çalışmış.
Bravo.
Bu İslam tarihinde de var. Daha az olmakla beraber. Ya o hoşuma gitmedi şöyle bir gibi baskılar olmuş evet. Tabii ki. Yani o yüzden dedim hani doğaları gereği böyle olmak zorunda değil. Bir Müslüman devlet adamı böyle bir şey yaptıysa o onun hatasıdır.
Evet.
Hani şunu gösterebilirse birisi, Kur'an'daki şu ayet nedeniyle bu adam bilimi engellemeye çalıştı.
O zaman dini atfedersiniz.
O zaman dini atfedersiniz tabii ama böyle bir olay yok.
Yine şahsi doğru söylüyor Alper Hocam. Sadece küçük bir şey. Şimdi ruhbanlık tabii biraz daha farklı. Yani ruhbanlık şimdi kilisenin Hristiyanlığı temsil etme gibi bir iddiası doğru. var ve Hristiyanlığın kurumsal müessesesi olması ihtiyacı. Şimdi elbette yani özgün öğretiyle kilisenin uygulamalarını birçok bakış yani bir açıdan birbirine ayırmamız gerekebilir ama bir açıdan da yani X bir kilisenin X bir yerdeki uygulaması aslında biraz Hristiyanlık dinini için de bağlayıcıdır. Bağlayıcı. Çünkü ruhbaniyetin yapısı, ontolojik yapısı itibariyle Hristiyanlık içerisindeki. O yüzden belki de yani aydınlanma hareketinin veya işte o süreçte din-bilim çatışması varmış gibi bir şeyin ortaya çıkması veya işte bilimsel terakkinin din karşıtı bir hareket olması gerekiyormuş gibi lanse edilmesinin arkasında da belki biraz bu tür şeylerin de hafızalarda yer etmiş olması tabii olabilir diye.
Tabii ki yani o Fransız örneğini de ondan vermeye çalıştım. Evet. Yani Katolik Kilisesi gerçekten de çok büyük. Yani siyasette çok etkili bir aktör. Ve doğal olarak bu rahatsız ediyor. Yani sen siyasette ne işin var? Senin ekonomide ne işin var? Evet. Niye bu kadar arazin var? Niye senin bir elin yağda, bir elin bağda insanlar sefaret içindeyken? Evet. Bu tabii rahatsız ediyor.
Alper Hocam mesela çok haklısın. Senin bu söylediğin tez üzerinden mesela şunlar söylenir. Denir ki neden Fransa'da laiklik? Mesela diyelim ki Anglo-Sakson protestanlığına göre çok daha sert bir formda ortaya doğru. çıkmıştır. Çünkü cevap senin söylediğin şeydir. Katolik kilisesinin daha sert, hani onunla mücadele edebilmek için daha sert bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Şeklinde bir tarih tezi var.
Burada tabii o zaman ister istemez hocam şöyle bir soruyla belki açmak lazım bu soruyu. Yani din-bilim çatışması dediğimizde biz hangi din anlayışından ve hangi bilim tarzından da tabii. anlıyoruz değil mi? Yani tabii. bunun sınırlarını nasıl çizeceğiz? Bunun kavramlarını nasıl dolduracağız diye.
Yani orada tabii İster istemez dinin doğru yorumlanması tartışmalarına giriyoruz. O da senin uzman olduğun konular. Biz o toplara girmeyiz herhalde diye düşünüyorum.
Ama en azından bilimin de bir yorumlanıp ideolojileştirme tarafı ve tarzı vardır herhalde
değil mi? Var tabii ki. Yani şunu unutmamak lazım. Bilimin güzel kılan yanlardan bir tanesi aynı zamanda bilimin bir defosu olarak görülebilir. O da nedir? Bilim bize kesin birçok konuda kesin cevap vermez. Neden? Çünkü bilim gelişmeye açıktır. Yani bugün doğru sandığımız bir şey yarın yanlışlanabilir. Bugün kesin doğru sandığımız bir şey yarın acaba mı ya da belki de onu revize edilmiş bir halidir diye önümüze çıkabilir. Ama bir yandan da bilimle uğraşmayı güzel kılan şey de bu. Biz bugün doğayı 100 yıl önce olduğundan daha iyi anlıyoruz. 100 yıl önce belki 500 yıl önce olduğundan daha iyi anlıyoruz. Ama yine de evrenin bütün gizemlerini çözdüğümüzü söyleyemeyiz. Yarın bir gün gerçekten çok şaşırtıcı bir şey çıkabilir karşımıza. Nitekim işte Newton fiziğinden vazgeçerken, işte onun belli yerlerde çok da çalışmadığından haberdar olduğumuzda büyük bir direnç ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü o kadar çok inanmış ki insanlar onun doğruluğuna. Onu reddederken adeta böyle bir dini bir bağnazlık diyeyim yani. Öyle bir fanatiklikle savunmaya çalıştıklarını görüyoruz. Öyle ki artık hani o ünlü söz bilim cenazeden cenazeye ilerler artık yani. O kadar bıkmışlar ki insanları ikna edemiyorlar diğerlerini. Diyorlar ki ancak bu insanlar ölecek. Biz yeni nesli başka teorilerle işte kuantumla ya da genel görelilikle yetiştireceğiz. Yani başka türlü ikna edemiyoruz insanları. Elbette dinin olduğu gibi bilimin de. Ya aslında şunu görmek lazım. Din, bilim, sanat bunlar insanlığın önemli değerleri. Kitleleri arkasında toplayan değerler. Dolayısıyla siyaset her zaman iktidar kimde olursa olsun bunlarla bir ilişkiye girmiş. Yani bu Nazilerin işte sinemayla işte Zafer Hocam benden çok daha iyi bilir. İlgisini düşünelim. Hı-hı. Hani işte Tarantino'nun Inglourious Basterds filmi ne anlatıyor aslında? Zafer Hocam çok sevmez ama. o bir meta filmdir.
Benim ilk konumda yoktur yani biliyorsun.
Evet ama şimdi o filmi benim için tabii, önemli kılan bir meta film olması. Tabii, yani tabii. Film hakkında bir film, filmler hakkında bir film olması. Orada ne görüyoruz biz? Nazilerin işte bir keskin nişancının hikayesini allayıp pullayıp abartarak kendilerine bir propaganda aracına dönüştürmesi. Mesela Sovyetler de bunu çok iyi yapıyor.
Sanatın böyle bir yönü var hocam. Kullanmış olduğunuz müzikler, efektler, psikolojik olarak kendinizi o kişinin yerine koyup onun kavramlarıyla dünyaya ve olaylara bakıyorsunuz. Tabii. Böyle bir gerçekten büyüleyici bir yönü var.
Büyüleyici, coşturucu, bazen doğruyu görmenize engelleyici bir yönü bile olabiliyor.
Evet.
Hani şimdi Lenin mesela klasik müziği çok seviyor ama böyle çok coşturan müziklerin dinlenmesinden hiç hoşnut değil kendisi. Şimdi şunu unutmamak lazım. Din de böyle bir alan, bilim de böyle bir alan. Bu insanların saygısını kazanmış bu kurumlar, bu işte olgular ister istemez iktidarlar tarafından kullanılacak, manipüle edilecek. Yeri geldiğinde kendilerini haklı çıkarmak için bir araç haline dönüşecek.
Ama bir şeyin kullanılıyor olması, araçsallaştırılıyor olması onun gerçekten o olduğu anlamına da gelmiyor.
Evet, bunun değersiz olduğu anlamına da gelmiyor.
Değersiz olduğu yani, anlamına gelmez.
Şimdi şunu demek ne kadar absürt bir şey değil mi? Biz diyoruz ki ya Naziler sinemayı kullandılar. Demek ki sinema değersiz bir şey. Yani bunu demek çok absürt bir şey. Ama başka şeyler olduğu zaman bunu kolaylıkla söyleyebiliyoruz.
Yani maalesef, evet.
Belki bir de şöyle bir şey var. Yani İslam mesela İslam coğrafyası özelinden gidilecek olursa mesela biliyorsunuz son dönemde Alper Hocam çok daha iyi bilir. İşte gençlerin ateist oldukları, deist oldukları, dine mesafeli olduğu falan değil mi? Çok dillendi. Bu, hatta bütün İslam dünyasına söylenen bir şey. Aslında hakikaten de yani Müslüman dünyaya genel itibariyle bakıldığında yani biraz realist bir öz eleştiriyle Müslüman dünyanın çok iyi bir durumda olduğunu söylemek pek mümkün değil. Maalesef üzülerek söylüyoruz ama durum böyle. Ve burada tabii ki insanlar acaba neden böyle, çözüm önerisi ne olabilir, yani biz neden bu hale düştük gibi İslam dünyasının dört bir tarafında, yani Batı karşısında en azından neden geri kaldık gibi bir sorunun cevabı olabilmesi muhtemel bir cevap olarak da şunu düşünüyorlar. Yani ya işte İslam bilimsel ilerlemenin önündeki en önemli sebeptir. İşte Alper Hoca'nın bir önceki söylediği o yüzden çok önemliydi. Yani acaba bir din-bilim çatışması var gibi göster, dinin özünden mi kaynaklanıyor yoksa yorumlanmasından mı kaynaklanıyor? O yüzden de özellikle 21. yüzyılda hani din-bilim çatışmasının aslında dinin özünden kaynaklanmadığını, daha doğru bir okumayla aslında din ile bilimin çatıştığı gibi bir düşüncenin de yani çok sağlıklı olmadığını Alper Hocam gibi böyle örnekler üzerinden göstermek hakikaten çok kıymetli.
Tabii burada yani şu da var, bazen şuraya hocam itirazlar görüyorum. Yani burada din derken işte bu dindarlığı nasıl tanımlayacağımız da önemli bir şey. Bazen dindarlık formunu değiştiriyor. Hı, yani mesela bir kişi kiliseye gitmemeyi dinin bir gayesi olarak görmeyebilir. Hı. Yani bu dinin bir temel taşlarından biri değildir. Şimdi bu kişiye sırf kiliseye gitmiyor diye vay efendim bu dinden uzaklaştı diyemiyorsunuz. Çünkü kişi kendisini dindar olarak da tanımlayabiliyor gibi. Yani bunu ölçme, dindarlığı ölçme de gerçekten özellikle din psikolojisinin zor alan ve konularından bir tanesi.
O zor bir konu. Bir de şey, insanın kendini ölçmesi de ayrıca zor. Mesela Amerika'da böyle çalışmalar var. Diyorlar ki en son kiliseye ne zaman gittiniz? Sonra bakılıyor. Ya bu aslında beyan edilenlerle gerçek örtüşmüyor. Mesela adam en son 6 ay önce gitmiş kiliseye ama diyor ki 3 hafta önce gittim galiba. Yalan da söylemiyor ha. Yani kendisini öyle hissediyor, öyle hatırlıyor. Daha yeni gitmiştim diyor. Hani vardır ya bizde de böyle. Bunları ölçmek tabii çok problemli. Biz bir TÜBİTAK projesinde çalışıyorduk. Mesela ben orada onu gördüm. Yani bu insanların kendilerini değerlendirmesine baktığımızda çok dindar bir insan kendisini çok daha günahkar görebiliyor diğerine kıyasla. Ama elimizde başka bir araç da yok. Bunlara güvenmek zorundayız tabii.
Evet. Hocam son 1-2 dakikanın içerisine girerken şunu sormak istiyorum. Bilim çok kıymetli. Dolayısıyla bilimsel bilgi belki hiç olmadığı kadar tarihte şu anda çok popüler. Ama biz gündelik hayatımızın her alanında bilimsel bilgiden de herhalde yararlanmıyoruz değil mi?
Evet. Yani şöyle düşünmek lazım, bilimsel bilgi dışında da bizim hayatımıza yön veren bilgiler ya da etik kurallar olabilir. Yani bizim birçok etik kuralımız, ya tabii canım bu net böyledir, öyle yapılmamalıdır dediğimiz birçok davranışımızın aslında bizim bilimden edindiğimiz davranışlar olduğunu düşünmüyoruz ya da görmüyoruz. Yani yoksullara yardım etmeliyiz. Şimdi hepimiz böyle düşünüyoruz herhalde ama bunun bilimsel bir temeli var mı yok mu diye bakmıyoruz. Belki var, belki yok. Ama buna bakmıyoruz. Biz bunun ahlaken doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani ahlaki bütün yasalarımızın gidip de bilimsel karşılıklarını bulup onunla temellendirmiyoruz. İnsan daha karmaşık bir varlık, toplumlar daha karmaşık. Bizim hayatımıza yön veren sadece doğa bilimleri değil ama bu bilimcilik dediğimiz, sadece doğa bilimlerinden öğrendiğimiz kıymetlidir dediğimiz görüş bugün çok güçlü. Türkiye'de, Türkiye özelinde daha da güçlü belki. Bu aslında gerçekçi bir resim de sunmuyor bize. Ve birçok konuda da bilim bir şey söylemiyor zaten. Yani söylemediğinde yani masum insanları öldürmeli miyiz? Öldürür. Mesela pandemi zamanında bu gerçekleşti değil mi? Hı. Pandemi zamanında bazı devletler neyle suçlandı? Yaşlıları ölüme terk etmekle suçlandı. Evet. Bilim bu konuda size bir şey söylemez ki. Öldürmeyin ya da öldürün diye. Bilimin nötr kaldığı bir konu bu. Ama siz ahlaki bir kod geliştirirseniz bilim size yardım eder. Ben insanların hayatını nasıl kurtarayım diye düşünürseniz bilimden faydalanabilirsiniz.
Değil mi? Burada tabii o bilim insanlarıyla din adına konuşan insanların da kendi yorum alanlarıyla hangi sabitelerden yola çıktığını da galiba ciddi bir ayırt etmemiz gerekiyor. Yani her bilim insanının konuştuğu her şeyin bilimsel olmadığını ya da din adına konuşan her insanın her sözünün dini olmadığını da herhalde burada biraz ayırt etmemiz gerekiyor. Ama çok teşekkür ediyorum hocalarım. Gerçekten yani sizlerle program yapmak çok keyifli oldu. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık, kırmadınız. Çok çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Eksik olmayın. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Doçent Doktor Alper Bilgili ve Doçent Doktor Zafer Duygu hocalarım bizdeydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.